Ayrım 25.
Öncelikle babası Şeyhülislam, yüksek mevkilerdeki ağabeyleri. Evet, bunlar belli ki onu eziyordu. O da başarmaya kilitlemişti kendini ve bunun için çok çalışması gerektiğini biliyordu. Ağabeyleri hem kişilik hem de görevlerindeki başarılarıyla ünlenmiş kişilerdi. Ve bütün bunlar 18 yaşında bir delikanlıyı kavurmuş gibiydi. Solgun tenli bu delikanlının dini konularda bilgili olduğu belliydi ama sanırım henüz bir bilge sayılamazdı. Herhalde bir soru sorulduğunda bilgisi birbirinden bağımsız ve asla bir araya gelemeyen akarsular misali akıyordu dudaklarından. Ama bunlardan tam bir sonuç çıkartmak mümkün olmuyordu büyük bir olasılıkla. Eğer ona bir şey sorulmazsa ki artık bu daha sık başına gelen bir durumdu, eminim yaptığı tek şey bir kenarda yüzüne ağırbaşlı bir ifade oturtarak durmaktan ibaretti. Hatta biraz da başkalarını küçümseyen bir ifade bile denilebilirdi buna. Ona danışmadan yalan yanlış konuşan bir kuru kalabalık olarak görüyordu çevresindekileri. Sonuç olarak yalnız bir delikanlıydı Abdurrahman ama bununla gurur duyuyordu. Oysa bana gençliğine rağmen zayıf, yaşlı ve eskimiş görünüyordu. Sürre alayı görününce mescidin çatısına tırmanmış diğer delikanlılar onu da yanlarına çağırdılar. Abdurrahman'ı ayakta ilk kez görüyorduk şimdi. Annesi bundan şikayetçi görünmüyordu. Kadın güçlü kuvvetli biriydi. Oysa oğlu ağırbaşlı dini giysilerin içinde insanın içini bir tuhaf yapacak kadar zayıf ve güçsüz görünüyordu. Solgun ve hatta neredeyse görünmez bir bedendi bu. Sırtı hafif kamburlaşmıştı. Bacakları ve kolları eğri büğrü görünüyordu. Sanki fazla oturmaktan kramp geçirmiş gibiydi hareket ettiğinde. Ama annesi hala bu konuda bir şey söylemiyordu. Yalnız az önce yaptığı gurur dolu konuşmayı kesmişti, susuyordu. Abdurrahman tırmanmak üzere pencere kenarlarındaki demirlere tutunarak ilk hareketini yaptığında hepimiz nefesimizi tuttuk. Bunu becerebileceğe benzemiyordu ve yanılmadığımızı gördük. Hemen vazgeçip eski yerine geri dönmeyi tercih etti. Ama diğerleri ısrar etti. Bazıları aşağı inip onu çekiştirerek yukarı tırmanmak üzere yüreklendirmeye çalışıyordu. Tam kutsal develer geçerken Abdurrahman'ı çatıya çekmeyi başardılar. Delikanlılar onu aşağıda bıraksa belki daha iyi olacaktı. Hiç mutluya benzemiyordu bizim sıska. Diğerleri merakla alayı izlerken o burnu büyük bir tavırla küçümseyerek bakınıyordu etrafına. Yüzünden ne düşündüğünü neredeyse anlıyordum. Ne cahil insanlar. İki boş deve eyerine hayranlıkla bakıyorlar. Herhalde o anda aklından Allah'tan başka hiçbir şeye tapmamak gerektiğiyle ilgili dua geçiyordu. Bundan emindim. O sabah buraya gelmeden önce Gülruh'un gencecik kalbinde bir delikanlıyı görerek bazı yumuşamalar, duygulanmalar doğabileceğini ummuştum. Ama şimdi görüyordum, böyle bir şey olamazdı. Arkamı döner dönmez çatılara, ağaçlara tırmanan benim küçük maymunum bu adamla mı evlenecekti? Abdurrahman belli zamanından çok önce yaşlanmıştı. Daha 18'inde solgun bir müsveddeye dönmüştü bu genç adam. Gülruh'a sevgiyle onu korumak isteyerek baktım ve Tanrı'ya bu işin olmaması için yalvardım. Herhalde onun da aklından benzer şeyler geçiyordu. Birden bugün onda daha önce görmediğim bir şeyi fark ettim. Kulaklarındaki iri altın halkalardı bunlar. Nereden bulmuştu bu küpeleri? Sonunda Ümmü Gülsüm'e veda ederek konaktan ayrıldık. Tahtırevan'a binip bizi kimsenin duyamayacağından emin olunca Gülruh eğilip "Umarım Abdullah bunu engellemenin bir yolunu bulursun," dedi. "Elimden gelen her şeyi yapacağım," diye cevap verdim. Bana minnet dolu gözlerle baktı. Yüzüne sevgiyle dokundum. Azıcık gülsün istiyordum. Sonra yavaşça küpelerini çekip salladım ve "Ama," dedim, "sana bu küpeleri veren adam da aklımın köşesinden bile geçmez. Bunu bul." Başını çevirdi ve tahterevanın perdesini kendi çekti. Bu tavrından anlamıştım, yanılmıyordum tahminimde. Küpeler Kıbrıs'tan gelmişti. Arap Paşa'nın armağanıydı. Hamid'in oğlu Abdurrahman'la evlenmek istemiyordu Gülruh ama bunun en önemli nedeni gördüklerimiz değildi. Bizim kızın aklı kardeş gibi büyütülmüş olmalarına rağmen hala o güçlü kuvvetli, zenci, genç adamdaydı. Şehzade Mehmet'le ilgili davranışları bile bunu saklamak içindi. Bunca zaman sonra onu hala kalbinde yaşatmasına şaşmış ve üzülmüştüm. Böyle bir şey asla ve asla olamazdı. Zavallı çocuk diye geçirdim içimden. Zavallı çocuk. Akşamüstü tenhalaşmış sokakları geçerek eve doğru ilerliyorduk. Hacı adayları boğazın öte yakasına geçmişlerdi. Ve sanki bu uzun, kutsal yolculuklarına çıkarken şehrin ruhunu da yanlarına alıp götürmüşlerdi. Müezzin sesleri bana çok sönük geliyordu bu akşam. Birden oldukça geciktiğimizi fark edip Gülruh'un tahtirevanını taşıyan kölelere acele edin dedim. Bir mümin yüzünü ve yüreğini Mekke'ye çevirip kısa bir süre ibadet ederek nasıl bir ruh arınmasına kavuşmayı bekleyebilirdi. Diğerleri çoktan bu kolay Tanrı'ya kestirmeden ulaşma yoluyla kıyaslanamayacak upuzun ve çok zorlu yolculuğa başlamışlardı. Üstelik büyük bir özveri ile yaya olarak düşmüşlerdi Kabe yollarına. Bize gelince ne yazık ki bize kalan biçimsel bir dindarlık görüntüsünden ibaretti. İçimi koyu bir kasvet kaplayıvermişti. "Oh Allah'ım, merhametini bizlerden esirgeme," diye mırıldandım. O sırada dar sokakta bir adam telaş içinde hızla yanımdan geçti. Çabucak göz önünden yok olmuştu ama ben yine de üzerindeki metal örgü zırhın sesini duymuş, başındaki tepesi topuzlu miğferi fark edebilmiştim. Adam bir çavuştu, yani imparatorluğun özel korumasıydı. Ne tuhaf diye düşündüm. Bir çavuşu böyle koşturan ne olabilirdi? O, sultanın emrini yerine getirirdi ve buna zaten hiç kimse karşı çıkamazdı. Üniformasını neden kalın, kapkara bir pelerinin altına saklamaya çalıştığını anlamam mümkün değildi. Hele de böyle karanlıkta bir hırsız gibi kaçmasını. Tam konağımızın köşesine gelmiştik. Birden köleler durdu. Dehşet ve korku içinde dua etmeye başlamışlardı. "Devam edin, devam!" diye bağırdımsa da kimse bunu aldırmadı. Yerlerinde kala kalmış adamları hareketlendirmek için itip kalkmam gerekti. Gülruh merak içinde tahterevanın perdesini açıp "Ne oluyor Abdullah?" diye sordu. "Orta malı biri gibi nasıl olur olmaz perdeyi açabilirsin?" diye daha önce hiç yapmadığım bir şekilde azarladım. Aslında beni kaygılandıran onu birilerinin görebileceği değil, onun görebilecekleriydi. Böyle davranmaya mecburdum iyiliği için. Aceleyle bahçeye girdik. Köleleri gördüklerini anlatıp haremin huzurunu bozmamaları için uyardım. Kapıdaki bekçiye de hemen gidip efendimizi çağırması için yolladım. Dışarı şöyle bir bakması adamı adeta kanatlandırıvermişti. Yine de karanlık sokakta sallanan bir cesedin yanı başında geçirdiğim süre benim için yeterinden uzundu. Burada durmaktaki amacım, başlangıçta cesedi köpeklerin saldırısından ve bazı insanların kötü davranışlarından, alaylarından koruyabilmekti. Ama dakikalar ilerledikçe ortalıkta benden ve yol kenarında kaşınan sıska gri kediden başka bir canlı olmadığını anladım. Sanki bir kara büyü sonucuydu gördüklerim. Ürperdim ve kendimi korumamın daha akıllıca olabileceğini düşündüm. Birden hatırladım. Kentin tüm yüce yürekli dindarları bugün bizi geride bırakıp gitmişlerdi. Ceset yüzünde intikam ve öfke istermiş gibi ifadeyle sallanıp duruyordu az ötemde. Bir kez daha Allah'ın merhametine sığındım. Sonunda kapı açıldı. Demir kapı kollarının ve kilidin çıkardığı ses bile beni yerimden hoplatmaya yetmişti. Efendim yanında bir süre önce saray tarafından onu korumakla görevlendirilen 3 çavuşla birlikte dışarı çıktı. Miğferlerini görünce az önceki adamı tekrar hatırladım ve nedenini o an için tam olarak bilemediğim bir endişe sardı içimi. Sokullu'ya bu korumalar verildiğinde paşa doğrusu çok şaşmış ve bunun gerekçesini öğrenmek istemişti. Sultanım, neden bu askerleri bu işle görevlendirdiniz? Ben sokaklarda yanımda birkaç arkadaşımla silahsız dolaşmaya alışmış bir kölenizim ve bugüne kadar da başıma kötü bir şey gelmedi. Murad'ın cevabı baştan savma olmuştu ama ben onun bu konuda söylemek istemediği bazı düşünceleri olduğunu sezmiştim. Sokulu'nun üzerinde çok sade bir giysi ve başında basit bir sarık vardı. Belli ki 40 yılda bir yalnızca kendini ayırıp dinlenmeyi planladığı akşamlardan biriydi bu. Belki namazdan yeni kalkmıştı. Bekçi koşarak odaya vardığında herhalde seccadesi üzerindeydi ve adamın korku dolu, "Paşam, Rum ölmüş, bizim kapının yanında asılı, sallanıyor cesedi" sözleriyle duasını alelacele tamamlayıp fırlamış olmalıydı dışarı. Mikael Kantakuzenos, onu iyi anlayan ve güvendiği insanlardan biriydi. Onu karşılarken Sokulu'nun süslü giysilere ihtiyacı yoktu. Efendim, emindim Rum dostunu bekliyordu bu gece. Ne yazık ki adam ölü olarak gelmişti bu kez konağa. Paşa duygularını içine gömerek her zamanki kararlılık ve sakinlik içinde kapıdan dışarı çıkıp cesede baktı. Hemen Hristiyan rahiplerin çağrılması emrini verdi. Rum için gereken dini törenler, adetler yerine getirilmeliydi. Gelen papazlardan birinin, "İşte Osmanlı'ya yakın olmanın bedeli. Seni korur gibi görünürken başına ne işler açabilir bu adamlar? Hiçbirine güvenilmez Türklerin," dediğini duydum ama bunu efendime iletmedim. Biliyordum bu sözler onu en az dostunun ölümü kadar üzerdi. Papazlar gelmeden önce çavuşlar yukarı tırmanıp adamın cesedini aşağı indirmişlerdi. Az önce bir arkadaşlarının yaptığı işin tersini yapan bu muhafızları izlerken aklıma gelenleri Sokullu'ya aktarmam gerektiğini düşündüm ve paşaya sessizce daha önce gördüklerimi anlattım. "Rum kendini asmış olamaz," dedim. "Tekmelediği sehpa nerede? Ortalarda böyle bir şey yok." Son olarak da ona küçük bir kağıt uzattım. Bu, adamın göğsüne iliştirilmişti ve ben onu görür görmez kimseler gelmeden bunu almayı başarmıştım. Paşa dikkatle okudu yazanları. "Müslüman kadınları kirletenler böyle cehennemi boylar." Daha sonra Gazanfer bu konuyla ilgili olarak ben sormadan şunları anlatacaktı. Yemin ederim son kez ona Safiye'den mesaj götürdüğümde birinin bizi izlediğinden kuşkulanmıştım. Ama böyle sonuçlanacağını da doğrusu tahmin etmemiştim. Ve hadım gayrimüslimler için söylenmesi adetten olmadığı halde Allah rahmet eylesin diye bitirmişti sözlerini. Evet, o akşam bu kağıdı okuyan efendim düşünceli düşünceli konuşmadan duruyordu. Eğilip kulağına, "Sarayın adamları bizim kapıyı uzun süredir gözlüyorlardı herhalde," dedim. "Rum'u burada yakalayıp öldürmek üzere. Efendimiz, bundan eminim ama nedenini bilemiyorum." Sokullu benim bu heyecanlı konuşmama karşılık tek kelime etmedi. Başını sallamakla yetindi. Sanki bu olanlar onu fazla şaşırtmamıştı. Böyle bir şeyi bekliyor gibiydi. Her zamanki gibi paşa o gece Arap Paşa'ya yazdığı uzun bir mektupla içini döktü. Ama gelen cevap beklenmedik bir biçimde ve acı vericiydi. Bu, koyu lacivert bir yün pelerindi. Bazı yerlerinde kopkoyu kan lekelerinin ortasında kılıçların açtığı belli olan delikler vardı. Kıbrıs valisi adanın ta başından beri belası olan haydutlarla dövüşürken üzerinde bu pelerin vardı ve ne yazık ki aldığı yaralarla oracıkta ölmüştü Arap Paşa. "Ya korumaları?" Efendim sesindeki kedere hakim olmaya çalışarak soruyordu. "Bu konudaki haberler iyidir efendimiz. Çok şükür hepsi de kurtulmuş." "Hepsi?" Sokullu bir an yanı başında dikilen kendi korumalarına, çavuşlara baktı. Başını kaygıyla ve bir şeylere inanamazmış gibi salladı. "Bu kadarı olamaz," diyordu sanki. "Hem de yaralı bile yokmuş," diye devam etti haberci. Gülüşü yüzünde giderek kayboluyordu. "Ne oldu efendimiz?" diye sordu. Sizi hiç olmazsa bu haberle biraz sevindirebileceğimi düşünmüştüm ben. Canım gibi, öz oğlum gibi sevdiğim birinin öldürülmesine ve onu korumakla görevli yüz adamın bunun için parmaklarını bile kıpırdatmamış olmasına mı sevinecektim? Paşanın bu sözleri üzerine adam, "Evet, çok çok garip, öyle değil mi?" diye sormaktan kendini alamamıştı. "Evet, gerçekten de garip." Efendimin aklı başka bir yerdeydi. Sözlerini, "Evet, hepsi bu kadar, sağ olun," diyerek tamamladı. Haremde olanlar benim zihnimi başka açılardan oyalıyordu. Karnında Arap Paşa'nın 7 aylık bebeğini taşıyan genç dul da geri gelmişti adadan. Kocası öldüğü için tekrar köleler arasına dönmek zorundaydı. Zavallı, acı ve gözyaşları içindeydi. Bebeğin doğumuyla bu üzüntü verici ortam daha da yoğunlaştı. Bunun tek nedeni kadına özgürlüğünü ve paşanın adını verebilecek olan bir oğlan doğurmaması değildi. Bebek son derece sağlıksız ve hatta hastalıklıydı ama yine de yaşamak konusunda beklenmedik bir inadı vardı. Öte yandan bir de Gülruh'un yaşadığı keder vardı. Çok sessiz ve içine kapalı bir biçimde yaşıyordu bunu. Haberi aldıktan sonra yaklaşık bir hafta boyunca ne kadar ısrar edersek edelim ağzına tek lokma bile koyduramamıştık. Ama haremin perdeleri her şeyi örterdi. Tıpkı bir yarayı kapatan taze deri gibi. Hem de hiçbir iz kalmamış gibi. Ve bir süre sonra her şey geçti. Ama artık Gülruh eskisi gibi değildi. Ya da şöyle demek belki daha doğru olurdu. O artık bir çocuk değildi, genç bir kadın olmuştu. Ne kadar değişmiş olduğunu aslında tam olarak birkaç hafta sonra babası tarafından mabeyne çağrıldığında anladım. Sokullu, Feridun Bey işinden bu yana Gülruh'u görmemişti. Zaten herhalde kadınlar aklına en son gelen şeydi Vezir-i Azam'ın. Paşanın bir parça gergin olduğunu görebiliyordum ama Gülruh da ondan daha az gergin değildi. Gözleri kocaman kocaman açılmıştı. Kalbinin atışıyla hızlı hızlı inip kalkan göğsü, yanaklarının kızarması heyecanını açığa vuruyordu. Babasının onu niye çağırdığını tam olarak bilmiyordum. Ama yine de mabeyne doğru ilerlerken elimi omuzuna koydum ve ona asla istemediği biriyle evlenmek zorunda olmadığını tekrarladım. "Hoş geldin çocuğum," diye karşıladı paşa kızını. "Hoş buldum babacığım." Başı öne eğikti ve çenesi neredeyse göğsüne değiyordu. "Gel yanıma kızım, gel, korkma benden," diyen paşa gergin bir biçimde güldü. Sözlerinin inandırıcılığı konusunda belki kendi bile kuşku duyuyordu. Kız babasına doğru ilerledi ama tam yaklaşmıştı ki tamamen yabancı birinin karşısındaymış gibi iki eliyle yüzünü kapadı. Aslına bakılırsa gerçekten de yabancı biri olduğu söylenebilirdi Sokullu'nun. Neyse bu sıkıntılı durum fazla uzamadı. Sokullu kızı kucağına aldı. Çocuğu sanki kendi de hatırlamaya çalışır gibi bir hali vardı. Ama artık Gülruh büyümüştü ve babasının dizinde çok komik görünüyordu. Paşa kızın ellerini yüzünden çekti, çenesini kaldırdı ve gözlerine baktı. Çocukken belki bu yüzde kendinden bir şeyler aradığında bulduğunu da söyleyerek avunmuş olabilirdi ama artık bu çok zordu. Gülruh'un yüzünde ona ait tek bir çizgi bile yoktu. Acaba kızın kime benzediğini o da benim gibi görebiliyor muydu? Yoksa o kapkara gözlerin, yumuşacık dolgun dudakların, incecik yanakların güzelliğini gördüğünde İsmihan'ı düşünüp kadının çekiciliği konusunda kendini ıskalamış mı hissediyordu? Paşa bunları zihninden uzaklaştırmak ister gibi bakışlarını uzaklara çevirdi. Tekrar kızına baktığında hemen konuya girdi. "Şunu anlamalısın kızım. Ben daima senin için en doğru ve en iyi olanı isterim." "Evet babacığım," diye mırıldandı Gülruh. "İyi, seni artık bir an önce iyi bir adamla evlendirmek istiyorum kızım. Önceleri küçük olduğunu düşünüyordum ama şimdi giderek yaşlanıyorum. Ölüp gitmeden senin iyi bir evlilik yaptığını görmek istiyorum. Allah size yüzlerce yıl daha ihsan eylesin babacığım." Sokullu başını salladı. Sağ ol kızım ama yine de senin geleceğinle ilgili işlere öncelik vermeliyiz. Belki duymadın, haberin yok ama Şeyhülislam Hamit'le ölüm döşeğinde bazı şeyler konuştuk. Rahmetli bana senin en küçük oğluyla evlenmeni çok arzu ettiğini söylemişti. Bu onun son arzusuydu. Bunun gerçekleşmesini ben de istiyorum. Hamid'in oğulları bugün bana geldiler ve yarın akşam beni evde ziyaret etmek istediklerini söylediler. Gelip herhalde düğün, nikah parası gibi şeyleri konuşmak istiyorlar. Ve iş bu duruma gelince kimsenin onuruyla oynayamayız, öyle değil mi? Anlıyor musun? Gülruh hızlı hızlı başını salladı anladığını belli ederek. Benim tek emin olmak istediğim konu senin bir itirazın olup olmadığı. Senin mutlu olmanı isterim çocuğum. Eğer istemezsen para miktarını çok yukarı çekerim ve vazgeçip giderler. Ama doğrusu bu onlara hakaret etmek gibi bir şey olur. İyi bir ailedir rahmetlininki. Güçlüdürler de. Eğer sultan akılsızlık etmezse o aileden daha pek çok Şeyhülislam çıkar. Şu sana talip olan Abdurrahman bile şimdiden bilgisiyle ün salmış durumda. Bir gün o da yüce mertebeye ulaşabilir. Ama unutma, benim esas istediğim senin mutlu olman. Bana kendini açabilirsin kızım şimdi. Kulaklarıma inanamıyordum. Gülruh çok alçak bir sesle ama kararlı bir şekilde, Abdurrahman'la evleneceğim babacığım, eğer senin de istediğin buysa, diyordu. Çocuk korktu herhalde diye düşündüm. Onun yerine ben konuşmalıydım. Ama bunun ne yeri ne de zamanıydı. Abdurrahman'ın ağabeylerinin ziyaretine sadece bir gün vardı. Hemen bir plan yapmalıydım, fazla zamanım yoktu. Sokullu konuşmasını bitirmişti. Yüzündeki ifade durumdan hoşnut olduğunu belli ediyordu ama aynı zamanda bir hüznü de saklamaya çalışır gibiydi. Gülruh'a artık gidebileceğini söyledi. Koşarak dışarı çıkan kız da daha az hüzünlü değildi. Arkasından gidip onu avutmak ve hala bu evliliği engelleme şansımız olduğunu söylemek istiyordum. Ama efendim beni durdurdu. Belki de sıra bana geldi diye düşünüyordum. Oysa bana ne düşündüğümü sormadı paşa. Bu kadarı onu tatmin etmiş olmalıydı. Zaten kızın sözlerini kendi kulaklarımla duymamış mıydım? Sokullu, Şeyhülislam ölüm döşeğinde bana haremimle daha fazla ilgilenmemi ve onlarla zaman geçirmemi öğütledi dedi. Bu bana huzur verilmiş. Şimdi görüyorum ki doğru söylüyordu rahmetli. Bana bu konuda yardımcı olmalısın Abdullah. Yarın sabah divan var. Akşam da biliyorsun konuklar. Ama onlar gittikten sonra cümlesini bitirmese de konuşmamızın bitmiş olduğunu düşünüyordum. Ona elimden gelen her yardımı yapacağıma söz verdim. Aslında kızını daha yakından tanısa bu evliliğin olmaması gerektiğini paşa kolaylıkla anlayabilirdi. Sokullu arkasını dönmüştü ama çıkabileceğimi henüz söylememişti. Tekrar bana döndüğünde gözlerime inanamayacak kadar şaşırmıştım. Koskoca Vezir-i Azam, kim onun ağlayabileceğini düşünürdü. Biliyorum dedi, hıçkırığını tutmaya çalışıyordu. Ta başından beri onun benim öz kızım olmadığını biliyorum. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. Benim bundaki payımı da biliyor muydu acaba? Bunca yıldan sonra artık cezamı çekme zamanım gelmiş miydi? Yemin ederim ki zaman zaman aklımdan keşke Peygamberimizin kızların öldürülmemesiyle ilgili o sözleri söylemeseydi diye bile geçti. Ne kolay olurdu. Tıpkı eski Yunanlılar gibi kendi utancından bir başka bedeni yok ederek kurtulmak. Ama çok şükür Kur'an bana daima olduğu gibi doğru yolu gösterdi. Bir kız çocuğu doğduğunda onun yüzünde karanlık gölgeler belirdiğini söyleyenler aldanıyorlar. Hatta bu kız çocuk insanın kendi kızı olmasa bile. Bunu yaşadım ben. Abdullah, seni yalnızca affetmiyorum, sana aynı zamanda minnettar olduğumu da söylüyorum. Paşanın yüce yürekliliği beni utandırmış ve ruhumu karmakarışık etmişti. Aslında minnetle dolu olması gereken yürek benimkiydi. Eski bir türkü vardır diye sürdürdü sözlerini. Bana hiç konuşma fırsatı vermiyordum. Ama aslında zaten böyle bir şansım olsa da kendimi doğru dürüst ifade edebileceğimden emin değildim. Bazen köylülerin arı duruluğu neredeyse Kur'an'ın damıtılmışlığıyla yarışacak ölçülerdedir. Türkü şöyle: Ey benim nazlı kızım, doğunca yüzümü karartan kızım, şimdi evimin tacı kızım, veremem seni yadellere.